Ayrım 2.
Çardaklı kahve. Buraya yalnız gençler gelirdi. Nedense öyle adet olmuştu. Büyüklerinki çarşı caminin ilerisindeydi. Büyüklerin kahvesi denirdi ona da. Medresenin adeta devamı gibiydi. Orası ne kadar içe dönük, ağırbaşlı ise çardaklı kahve de o kadar gençlik taşkınlıklarıyla dolu bir yerdi. Çaltı tepelerini mekan tutan Kayalı Süleyman işte bu kahvede elini kana bulamıştı. Berber Himmet'i burada yaralamıştı. Daha nice kavgalar yaşanmıştı. Arabacıların o meşhur kavgasını hala anlatırlardı. Yusuf hatırlıyordu kavgayı, yer tutma meselesinden çıkmıştı. Arabacıların birbirlerine tabureleri fırlatışı hala gözünün önündedir. Sonra sevdalılar gelirdi, Söğüt'ün sevdalıları. Aşıklar, saz ustaları ve aklını yitirmiş garip kişiler. Çardaklı kahve taşkınlıklara açık bir yerdi ama buraya gelenler bir gün büyüklerin kahvesine devam edeceklerini akıllarından çıkartmazlardı hiç. Osman ve İlyas salkımların altından el ediyorlar, onu çağırıyorlardı. Gelsene Yusuf. Nerelerdesin? İpek böceği gibi çekildin bir taraflara. Yusuf ciddi görünüşünü bozmadı. Ayrı bir masaya geçip oturdu. Sonra onlara dönüp, ekmek parası için didinip duruyoruz. Sizin gibi idadilerde okumuyoruz. Hem bana Yusuf ağabey demezseniz bir daha sizinle konuşmam. İlyas'la Osman birbirlerine baktılar. Besbelli bir şeye canı sıkılmış olmalı. Yoksa niye terslesin onları? Az ötede bir aşık sazını tıngırdatmada kösememiş çay ıhlamur taşıyor masalara. Fıskiyenin ince şırıltısı Osman Yusuf'a yaklaşmanın çarelerini arıyor. Gaga burunlu yağız bir delikanlı Yusuf ona Osman Gazi de böyleymiş derdi. Adı da Osman'dı ya bu benzerlik gururlandırırdı Osman'ı. İlyas ise ince solgun bir çocuk. Dirseğiyle Osman'ı dürtüyor bir göz işareti kalkıp tabureleriyle Yusuf'un yanına gittiler. Sen gelmezsen biz geliriz dedi İlyas. İzin var mı Yusuf ağabey? Yusuf sessiz durdu, kuşağından çıkarttığı zeytin çekirdeği tespihiyle oynamaya koyuldu. Öbürleri oturdular. Kusura bakma dedi Osman, bazen unutuyoruz. Yusuf başını kaldırdı. Neyi? Hem bizden büyük olduğunu hem de hayatı bizden daha iyi tanıdığını, ne de olsa cephelerden geldin. Evet evet, onlarla arasında cepheler vardı, savaş meydanları. Elbette onların ağabeyiydi o. Bu pırıl pırıl potinli, gıcır gıcır mintanlı, fesleri kalıplı, güler yüzlü çocuklar idadiye gidiyorlardı. Yarın tıbbiyeye, hukuk mektebine filan da gideceklerdi. İstanbul'a ama Yusuf'un Kutül Amere'de yaşadıklarını onlar yaşamamış olacaklardı. Bunun için gururlandı Yusuf. Aferin, şimdi idadili gibi konuştun işte. Her ikisi de rahatlamış, keyiflenmişlerdi. Yusuf kösememişe seslendi. Buraya üç çay memiş ağa. Biz ikram etmeliydik dedi Osman. Ekmeğini kazandığın zaman ikram edersin. Dinleyin şimdi beni. İlyas'la Osman yüzlerini yaklaştırdılar. Müftü Musa Efendi'nin evinde toplantı var. Ne toplantısı? Bunu soran İlyas'tı. Boş yarı uykulu bakışları, eşraf oradaymış hep. Memleket için bir karara varacaklar sanki, bana öyle geldi. İlyas'la Yusuf bakıştılar, aramızda kalsın bunlar. İlyas'ın süzgün yüzüne bir pembelik yayıldı. Kim görmüş, nereden biliyorsun, hayal kurmuş olmayasın Yusuf ağabey. Kösememiş çayları getirmişti. Yusuf bu sorulara sessiz kaldı. Neden sonra dudaklarında alaycı küçümseyen bir gülüş belirdi. Siz öyle sanın, Söğüt'te bir şeyler kıpırdanır, bunu sezdim, ben yanılmam. Yüzbaşı Hüseyin Bey'de bir hal oldu. Sinirli sinirli dolanır ortalıkta. Dün gece tahta köprüde rastladım. Uyku tutmamış besbelli. Dereye dalmış bir şeyler kurup çakardı. Osman'ın kapkara derin gözleri ışıltılı. Yumruğunu masaya vurup hafifçe bardaklar sallandı. Yavaş dedi Yusuf. Coştun yine kara Osman. Osmanlaştın yine. Bir şeyler yapmalı dedi Osman. Böyle durdukça kahroluyorum Yusuf ağabey. Kafamızı uzatsak karşımıza işgal kuvvetleri çıkar. Neden bahsediyorsunuz siz? İlyas da bunları söyleyen. Osman bu defa İlyas'ın koluna bir yumruk indirdi. Vay yüreksiz vay, dur bakalım daha ölmedik biz. İşte Yusuf ağabey ve onun gibi nicesi. Bak kale gibi duruyor karşımızda. Biz yoktan var ederiz her şeyi. Yeter ki isteyelim. Değil mi ama Yusuf ağabey? Durun çalışmayın şimdi dedi Yusuf. Osman'ın gaga burnunun kanatları hırsla açılıp kapanıyordu. İlyas bunu yüreksizliğinden söylemedi. Ortada bir hakikat var. O da dört yanımızın düşmanla çevrili olduğu, silahlarımıza el konduğu. Ordularımızın perişanlığı. Onun için büyüklerimiz başı eğik ve kara düşünceler içinde dolaşırlar. Bir şeyler yapmalı ama nasıl? İlyas da böyle düşünür. Çünkü o Rum mahallesine yakın oturur. Onların sevinci İlyas'ın yürek yangınıdır, bilirim. İlyas dalıp gitmişti. Türk evlerinin yastı karanlığı içinden fenerlerle aydınlatılmış, naralı şarkılı Rum mahallelerine dalmıştı sanki. Yüzünde az önce beliren pembelik kaybolmuştu. Osman ise hala yamaçlardan atıyla Söğüt'ü seyreden bir Osman Gazi. Aşığın sazı susmuştur. Şimdi yalnızca fıskiyenin şırıltısı. Yusuf boşalan çay bardağıyla oynamakta. Abdullah Bey, demek o da müftünün evindeydi. Beli yanılmadıysa eğer, yoksa yalan mı söyledi? Eğer yalansa keratanın kulaklarını çekmeli. Sonra İlyas'ın sözlerini hatırladı. Belki de hayal kuruyordu. Belediye reisiyle diğerleri pekala müftüyü ziyarete gitmiş olabilirlerdi. Elbette memleket meselelerinde konuşup görüşeceklerdi. Bu onların bir şeylere karar verdiklerini göstermezdi ki. Osman'ın geliyorlar demesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Abdullah Bey, Ali Molla ve Nail Bey. İşte bu tarafa doğru geliyorlar. Ya Hüsnü Bey'e? İdadi hocası Halil Bey, onlar yoklar. Veli yalan mı söyledi yoksa? Belki de onlar başka bir yere gitmişlerdir. Belki hala müftünün evindeler. Yüreğinde bir heyecan. Evet, işte onlar dedi Yusuf, demedim mi size? Nail Bey, Abdullah Bey ile Ali Molla'nın yanından ayrılıp hükümet konağına doğru yürüdü. Diğerleri bir ağacın gölgesine gidip ayaküstü konuşmaya daldılar. Yusuf fırlayıp kalktı. Köse Memiş'e seslendi. Memiş ağa, hesabı alıver. Kesesini çıkartmıştı, aceleyle paraları saydı. Niyetin nedir Yusuf ağabey? Bunu soran İlyas'tı. İş tutan adama oturmak yaraşır mı? Paraları köseye uzattı. Akşama neredesin Yusuf ağabey, dedi Osman. Onları merakta bırakmak Yusuf'un hoşuna gidiyordu. Hiç belli olmaz. Fesini düzeltti, yürüyüp kahveden çıktı. Abdullah Bey Yusuf'u görmüş, yüzü aydınlanıvermişti. Araba lazım mı beyim? Ali Molla'ya lazım, Tozmon'a gidecekti. Hay hay, götürürüz. Ali Molla kırçıl sakallarıyla oynayıp Yusuf'u baştan aşağı süzdü. Sen Çakır İsmail'in oğlu musun? Evet hocam. Seni şehit oldu dedilerdi. Abdullah Bey gülerek Yusuf'un omzuna vurdu. Şehit olan ağabeyidir, Çanakkale'de gitti. Ya... Ali Molla'nın gür kaşları altında pırıl pırıl yanan gözleri üzerine dikilmişti. İnsanı deşen, insanın içine okuyan gözlerdi bunlar. Allah hepimizi o mertebeye eriştirsin, dedi. Yusuf o kara vagonun çilesini yeniden yaşayacaktı ki Abdullah Bey yumuşak sesiyle araya girdi. Bir karara vardın mı Yusuf? Hani seninle bir iş konuşmuştuk. Yusuf'un yüzü karmakarışık, babasının sözlerini hatırlıyor. Şimdi vücudunu bir ter basmıştır. Beyim, ben pencerelere bakındı, karanfilli fesleğenli pencerelere. Ben çok düşündüm. Sözün gerisini getiremedi, yine başını eğdi. Anladım, dedi Abdullah Bey. Yüzündeki gülümseyi sönmemişti. Bakışı anlayışlı, yumuşak. Söğüdü bırakamıyorsun, anlaşıldı. Yusuf rahatlayıverdi. İçimize işlemiş beyim, nasıl bırakayım? Her emrin başım üstüne. Lakin evim ocağım burada kurulmuş, burayı bırakamam. Hadi öyleyse yolcu yolunda gerek. Ali Molla'yı evine tez ulaştır. Yusuf canlanmıştı. Sanki bir yük kalkmıştı omuzlarından. Ağır taşınmaz bir yük. Nazik Ana koza odasındaydı yine. İşte tırtılların tüyleri kaybolmuş, boylanmışlar. Bir zaman sonra başlarını sallamaya başlayacaklar. Yani iplik çıkaracaklarını haber verecekler. Nazik Hanım onların başlarını sallamalarından böyle bir anlam çıkarırdı. Bu böceklerle sessizce konuşuyor, anlaşıyordu. Senelerdir çocukluğundan beri ipek böcekleriyle iç içeydi. O mini mini yumurtaları özenle saklar, baharda tırtılların yumurtalarından çıkışını bir eser ortaya koyarmışçasına sevinerek, keyiflenerek seyrederdi. İsmail Efendi ondaki bu böcek tutkunluğuna şaşırıp kalırdı. Senelerdir bu işten bıkmamış, hevesini heyecanını kaybetmemişti. Kendini mi bulurdu yoksa onlarda? Böceğin çilesine razı oluşuyla kendisi arasında bir bağ mı kurardı? Görünen oydu ki oğlu Tevfik'i kaybedeli böceklerle arasındaki yakınlık daha da koyulaşmıştı. İsmail Efendi de varsın oyalansın diye düşünüyordu. Ama bu yıl böceklere bir hal olmuştu. Tırtılcıkların çoğu ölüvermişti. Nazik Ana nasıl da ağlamıştı. 3 gün 5 gün toparlanamamıştı. Canı böcekliğe girmek istememişti hiç. Ya öbürleri de ölürlerse, besbelli bu uğursuzluk memleket işgal edildi diye. Tırtılcıklar bile yaşamak istemediler, diyordu. Yusuf aralık kapıdan içeriye baktığında anasını dut yapraklarını kıyarken gördü. Sanki kendi yavrularını beslermiş gibi öylesine şevkli, canla başla yapıyor bu işi. Kıydığı yaprakları tırtılların üzerine serpiyor, obur tırtıllar doymak bilmiyorlar. Ana, kadın güzel bir rüyadan uyanarak döndü. Sen miydin Yusuf'um? Gel hele şuncağızların oburluğuna bak. Yusuf kalın kaba çoraplarıyla yürüdü. Yanı başına çöküp bağdaş kurdu. Bir süre hiç konuşmadan tırtıllara daldı. Burada anasının yanı başında çocukluk günlerine dönüvermişti. Hani Tevfik'le kavga ederlerdi böcek yumurtaları yüzünden. Senindi benimdi diye. Kim en fazla koza elde edecek, hep bunun kavgası. Sonra Esma ile dut yaprağı kozaların asılacağı dalları toplamaya giderlerdi. Ne konuşurlardı acaba, hiç hatırlamıyordu. Ama yaprak sepetlerini birlikte taşıdıkları, ağaçlara tırmandıkları, dere kenarında oyalanıp kurbağaları taşladıkları dün gibi hatırındaydı. Ne düşündün oğul, hiç ana? Hadi hadi aklından geçenleri de bana. Şu böcek ne halden ne hale gelir ana, aklım ermez bir türlü. Aklımın ereceği iş değil, arşın arşın ipliği bu küçücük böcek mi örüyor? Çileli bir iş, dile gelse kim bilir neler söyler. Şimdi mavi bir yazma rüzgarda kıpır kıpır etmektedir. Allah'ın hikmetinden sual olmaz, dedi kadın. İşte o iplik tezgahlarda dokunuyor da arşın arşın kumaşlara, seccadelere dönüyor. Ve gelinlik kızların sandıklarında yüz akı gibi saklanıyor. Senin de aklından bunlar mı geçti oğul? Yusuf'un çökük yanaklarına kan yürüdü. Anlaşılmasın diye kalktı, içeriye tozlu bir aydınlığı sokan küçük pencereye doğru yürüdü. Oradaki kerevete çöktü, Nazik Ana doğruldu. Bu kaçışta bir iş var, diye düşündü. Usulca yürüyüp yanına geldi. Bak şu böcekler yarın öbür gün koza ölü verecekler. Say ki ev kuracaklar oğul. İpek çilesinden bir ev. Ben derim ki gayri sen de evlen barklan. Ağabeyinin mürvetini göremedik. Bari seninkini görelim. Neler söylüyorsun ana? Bizim şimdi düğün dernek düşünecek halimiz mi var? Gün gün kötüye gidiyoruz. Yarın öbür gün belki ekmeği zor bulacağız. Aman Allah göstermesin. Kadın oradaki bir mindere oturdu. Yüzünde gerçeklere dönmenin sıkıntısı. Önlüğünün eteğiyle yelpazelenerek. Mahallenin kızları büyüyüp serpildiler. Hepsi de birbirinden güzel maşallah. Artık Yusuf'a kız bakmanın zamanıdır diye düşünmüştüm. Yusuf kalktı, anası onu deşmek istiyordu besbelli. Eh sen bilirsin, lakin iyi düşün. Kafeslerinden kaçarlarsa sonra bulmak güç olur. Şimdi bu sözle neyin nesiydi? Yoksa kafesinden uçup gidecek olan Esma mıdır? Yusuf'un ayakları yere çivilenmişti. Esma'yı bir isteyen mi var yoksa? Neden olmasın, tam çağdır. Bir değil pek çok talibi çıkacaktır. Esma giderse yaşamasın Yusuf. Duyguları karmakarışıktı. Akşam sofrasında sadece kaşıkların sesinin duyulduğu o tuhaf sessizlikte de bunları düşünüyordu. Kısılmış lamba aydınlığında pervaneler. Kimi yanıp düşüveriyor sofranın bir tarafına. İsmail Efendi düşünceli, yorgun. Sanki kötü bir şeyler olmuştur. Yüzü gölgeli. Yusuf terliyor, durup durup elinin tersiyle alnını siliyor. Anasının araştıran, deşen bakışları üstüne dikilmiştir. Kendini bir pervaneye benzetiyor. Küçücük, çaresiz bir pervaneye. Esma, yoksa onu birine mi verecekler, yoksa söz mü kesildi? Şu pervane gibi bir yerlere atabilirdi kendisini. Canı iyice daralmıştır. Kara vagona tıkıldığı anları yeniden yaşıyor. Ne oldu Yusuf? Anasının sesiyle toparlandı. Hiç ana. İsmail Efendi Yusuf'un sıkıntılarını hissetmişti. Gene dışarılara atacak kendini diye düşündü. Onun için sofradan çabuk kalktı, pencere yanına çekilip tütününü sardı. Nazik ana sofrayı toplamaya koyulmuştu. Tülbentinin uçlarıyla terli yüzünü siliyor, o sessizlikte sert sarsıcı adımlarıyla oradan oraya seyirtiyordu. Yusuf ise gidip bir köşeye bağdaş kurup oturmuştu. ''Hadi git, serinlerde dolaş biraz.'' Babasıydı bunları söyleyen, yumuşak, anlayışlı bir sesti bu. Yusuf bir şey demeden kalktı. İşte güzel gece, salkımlı, karanfilli Söğüt gecesi, Esma'yla dolu. İnsanın yüzünü okşayan bir serinlik. Kuytularda gece böceklerinin sesi. Gerçekten istiyorlar mı Esma'yı? Ya Yusuf? Yusuf'un ne olacağını düşünmüş müdür? Bütün bu düşünceler vücuduna, iliklerine bir zehir gibi yayılıyordu. Ve alışıyordu bu acıya. Ne tuhaf. Yurdunun acısıyla bu acı birleşiyordu. Karanlık. 3-5 ışık kıpırtısı dökülüyor geceye. Ardında bir ayak sesi. Dönüp telaşla bakıyor. Veli. Çakmak çakmak gözleriyle yaklaşıyor. Yusuf ağabey. Hay Allah, gene mi sen? Ses çıkartmadı çocuk. Geldi, Yusuf'u kızdırmaktan çekinerek yanı sıra yürümeye koyuldu. Dere karanlığın ortasından ince kırpıntılarla akıyordu. Kurbağaların delice ötüşleri. Yusuf durup bu sesleri dinledi. Sonra tahta köprüye doğru yürüdü. Veli de peşinden geldi. Elleri ceplerinde, bir şeyleri tekmeleyerek. Yusuf korkuluğa yaslanıp yüzünü eğdi. Tikrit nerede bilir misin? Tikrit mi? Nereden bileyim Yusuf abi? Rüştiye'ye gidiyorsun. Bilinmez mi Tikrit? Vallahi bilemiyorum Yusuf abi. Yusuf'un sesine bir öfke yayıldı. Fransızca kelam etmesini öğrenmişsin de Tikrit'i niye öğrenmedin? Veli başını eğdi. Kurbağaların alaylı vırak vırakları. Yusuf'un gözleri karanlığı deşip Tikrit'e benzer bir yeri aradı. Musul'la Bağdat arasında. Ne buyurdun? Yusuf iyice kızdı. Veli'nin ensesine bir tokat vurdu. Tikrit, Tikrit. Tamam Yusuf abi, anladım. Yanından Dicle geçer. Kıvrım kıvrım Dicle nehri. Biz bu Tikrit'e Samarra'dan yürüyerek geldik. Bacaklarım kütük gibi şişmişti o gün. Geri çekiliyorduk. Sonra 3 İngiliz teyyaresi geldi. Na böyle. Elini teyyare gibi hareket ettirdi. Bir de vın diye bir ses çıkarttı. Veli keyiflenmişti. Dudakları yarı aralık, gözleri kısılmış, iyice dinliyordu. Bizim de bir tek kanat tayyaremiz var. Bu İngilizlerinkine karşı çıktı. Onlardan birini düşürdü. Bizim tayyareyi ayağı sakat bir binbaşı kullanıyordu. Bak anla. Sonra ne oldu Yusuf abi? Bizimki İngiliz'in bir tayyaresini daha düşürdü. Etti mi iki? Üçüncüsü kaçtı zaten. Vay canına. Sonra o binbaşıya ikramiye verdilerdi. O da ikramiyesini askerlere dağıttı. Sustu. Efendi Hafız yatsıyı okuyordu o sırada. Hafız işgalden beri daha mı yanık okuyordu ne? Baban ezanları daha mı dokunaklı okumaya başladı yoksa benim içim mi zayıfladı? Babam hep böyle okur ezanları Yusuf abi. Ya benim de sesimi beğeniyorlar biliyor musun? Yusuf gülümsedi. Sahi mi? Şu tepelere gittim mi başlıyorum türkü çağırmaya. Bazen de gazel kaside okuyorum. Çın çın ötüyor sesim, o tepeden o tepeye vuruyor. Yusuf onu dinlemez gibiydi, yürüyordu. Ama şimdi oralarda eskisi gibi bağırıp çağıramıyorum. Neden? İçimden gelmiyor. Şimdi dere kıyısındaydılar. Yusuf çarıklarını çıkarttı, oturup suya uzattı ayaklarını. Veli de çöktü yanına. Düşman buralara da gelecek mi sence? Yusuf ayak parmaklarını birbirine sürttü. Ha oralarda ha buralarda ne fark eder? Vatan sevmeyi böyle mi öğrettiler sana? Öyleyse eksik öğretmişler. Veli atıldı. Ayıp ettin. Biz geçen yıl mektepte Vatan yahut Silistre'yi oynadık. Mektebin bahçesinde herkes geldi. Ben cephedeydim. Abdullah Çavuş rolündeydim ben, biliyorsun değil mi? Az çok biz de mektep gördük. Edebiyat hocası Cavit Bey bir konuşma yapmıştı o gün vatan sevgisi üstüne. Alkıştan yıkılmıştı ortalık. Yusuf'un gözleri tahta köprüdeydi. Bir karaltı fark etmişti. Ay ışığı haki bir ceketi aydınlattı. İşte o diye mırıldandı Yüzbaşı Hüseyin Bey. Yüzbaşının sigarasının ateşi kocaman bir göz gibi büyüdü ve ufaldı. Yine dolaşıyor, bir sıkıntısı var besbelli. Bizim temsili o da gelmişti, bunları fısıltıyla söylüyordu. Temsilden sonra bizi alnımızdan öpmüştü. Mustafa Kemalciymiş, babam söyledi. Ya, o suskun şahin bakışlı adamın içinde kim bilir nasıl bir bekleyiş sancısı var. Gözlerinin tuhaf tuhaf yanışı ondan. İki göz odalı bir evde, kocaman bir yalnızlığın içinde, sırlarıyla, bilinmezlikleriyle yaşayan bu adamı şimdi anlamaya başlamıştı. Veli de onun gibi ayaklarını suya sokmuştu. Gözleri köprüdeydi. Ateş büyüyor, küçülüyor. İşte sigarasını fırlattı dedi Veli. Ateş karanlığa doğru bir yıldız gibi kayıp gitmişti. Adam yürüyüp Söğüt'ün karanlıklarına karıştı. Yusuf ağabey, sahi Yunan buraya da gelir mi? Gelecek gibi görünür. Yusuf çarıklarını giyiyordu. O zaman ne yapmalı? Sen söyle. O zaman dövüşürüz gavurla. Ama önce çoluğu çocuğu emniyetli bir yere götürmemiz lazım. İhtiyarları, kadınları. İşte yine o mavi yazma. Bu defa rüzgara kapılmış uzaklaşıyor. Yusuf ardından koşmakta, tuttu tutacak olmuyor. Verecekler mi Esma'yı? Kim bilir bu genç at üstünde çalımla kurulmuş biri geliyor gözünün önüne. Yüzü belirsiz. Annesi o sözü boşuna söylemedi. Daralmıştı yine. Kalktı, ciğerlerindeki havayı boşalttı. Veli telaşla çarıklarını giyiyordu. Yusuf yürüdü. Söğüt sokaklarına dönünceye kadar hiç konuşmadı. Veli yine yanında. Neden sonra ona döndü. Hadi eve git. Efendi Hafız seni merak etmiştir. Marş marş hadi yallah. Veli'nin yüzünde bir kedi sokulganlığı, bir küskünlük. Pekala. Koşuyor, ayak sesleri gitgide uzaklaşıyor. Efendi Hafız bahçeye çıktığında duvarın üstünde oturan Veli'yi öyle miskin bir halde bulunca kızdı. O gün oluk oluk dökülen sesiyle bağırdı. Orada niye oturuyorsun, gel buraya. Veli atlayıp geldi. Buyur baba. İbriği doldur da gel. Çiçekler yanmışlar susuzluktan. Veli daha fazla azar işitmediğine memnun, babasının ayakları dibinde duran ibriği kaparak çeşmeye koştu. Efendi Hafız eğilip bir gülü kokladı. Bu Müftü Mustafa Efendi'den alıp daldırdığı kayısı gülüydü. Kokladı mı insanın gönlü açılırdı. Birkaç kuru yaprağı ayıklayıp biraz ötedeki koyu kırmızı kadife gülüne doğru seyirtti. Ah işte bu güllerin şahıdır, koklayıp kelime-i şehadet getirdi. Veli ibriği döke saça geldi. Efendi Hafız'ın kaşları kalktı. Bu iş bilmez çocuk ne zaman adam olacak bilmem ki diye düşündü. Nereden başlasam? Asmadan başla bakalım. Asıl adı Cemil'di ama herkes ona Efendi Hafız derdi. Efendiliği, inceliği, çelebiliğiyle tanınmıştı. Veli bu sert sesin, bu çatık kaşların gerisinde yumuşacık, duygulu bir dünyanın gizli olduğunu bilirdi. Böyle fırtına gibi eser savurur, ondan sonra sakinleşir, yumuşayıverirdi. İşte şimdi de deminki kızgınlığını unutmuş, güllerini dolaşıyor ve hafiften gül ilahisini okuyordu. Seyrimde bir şehre vardım, gördüm sarayı güldür gül, sultanın tacı tahtı, bağı duvarı güldür gül. Gül alır gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, çarşı pazar güldür gül. Veli'nin kulağı babasındaydı, ne güzel söylüyordu. Bu ses düşmanı bile yola getirir diye düşünüyordu. Babası yine büyümüştü gözünde, erişilmez olmuştu. Cübbesini savurarak oradan oraya dolanıyor, gözleri menevişli, geniş göğsünde nice nameler, şarkılar, kasideler gizli. Ne diyordu İsmail Efendi? Siz onu delikanlığında görecektiniz. Vaktiyle saz meclisleri onsuz geçmezdi. Cemil geldi mi meclis tamamlanırdı. Onu dinlemek için Bilecik'in her yerinden gelenler olurdu. Bazen de şuraya buraya çağırırlardı. Bursa'ya, Eskişehir'e, hatta İstanbul'a. Öyle şöhretliydi, itibarlıydı. Şimdi bahçenin bir ucuna geçmiş tavuklara yem veriyordu. İlahi yine başlamıştı. Seyrimde bir şehre vardım. Tavukların yemleri kapışması onu keyiflendirmişti. İlahi bırakıp o beyazlı kahverengili kaynaşmaya dalıp gitmişti. Bu defa kaldığı yerden Veli devam etti. Hem de temiz, henüz çocuk duruluğundaki sesiyle. Hafızın nasıl dikkat kesildiğini, nasıl şaşırdığını bilmeden. Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli güldür, sağ oturan erenlerin bezme visali güldür gül. Hafız uzun usul yanına yaklaşmaktaydı. Yanaklarına bir pembelik yayılmıştı. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları, ağacında gül halleri, servi çınarı güldür gül. Veli öylesine dalıp gitmişti ki yanı başında babasını görünce ürktü. Kesiverdi ilahiyi. Bu kadarını ben bilmezdim. Sen nereden öğrendin? Veli utanmıştı. Başını eğdi. Yusuf ağabeyden öğrendim. Ona da bir derviş öğretmiş. Ya, Hafız düşünceye daldı. Veli'deki cevheri yeni yeni keşfetmenin ezikliğini duydu. Bir taraftan da duyguların anlaşılmasından korktu. Bir eksiğin var ama. Veli'nin yüzündeki hayal kırıklığı. Usul iyi, ses de iyi, lakin gülü yüreğinde duymalısın. Gül nasıl duyulurdu yürekte, Veli bunu kavrayamamıştı. Öğretmeyi, anlatmayı severdi Hafız, gezdikleri, gittikleri yerde taşı toprağı tanımayı. Söğüt'ü de karış karış yüreğinde duyardı. Söğüt'ün erenleri camiinden çeşmesine kadar her şeyi ona sorulurdu. Gül dikeniyle bilinir, dikeniyle duyulur oğul. Ben Gül görünce anamın yüzünü hatırlıyorum. Eh, bu da bir şeydir ama sen küçücüktün o zaman. Yani annenin vefatında. Efendi Hafız bunları söylerken gözüne ilişen sararmış bir yaprağı daha koparttı. Ama yine de dediğin doğru. Söğüt'ün bir beyaz gülüydü o. Böyle dedikten sonra kümesin oraya yürüdü. O günleri hatırlamak istemediği belliydi. Hadi bakalım bu kadar yeter. İçeri kış kış. Tavukları kümese sokuyordu. Veli ise öteden babasını seyrediyor. Pek de yaşlı sayılmazdı babası. Ama yalnızlığını, garipliğini çoktan benimsemiş. Bazen Atiye hala gelir çamaşırları alıp götürürdü. Atiye hala geldiğinde ev canlanırdı. Sofadan odalara yayılan güçlü bir kadın sesi duyulurdu. O ölü sessizliğinden her şey sıyrılıverirdi. Efendi Hafız da 40 yılda bir olsun ablasına nazlanırdı. Atiye hala bağırır, çağırır, azarlardı onları. Şuraya bakın ne çabuk eskidi bu mintanlar. Ah Hafız ah! Senin gibi bir adam böyle delik çorapla dolaşır mı? Farkına varamamışım abla, sahi delinmiş hay Allah. Nelere karışmazdı ki Atiye hala, lambaların isinden mutfaktaki kapkacağı kadar. Bu sinirli ve telaşlı, hiçbir şeyden memnun olmayan ses bir yanıyla Veli'ye özlediği ana sesini getirirdi. Hadi bakalım boz eşeğin sesi geliyor. Hayvanı al da çayıra götür, ben Müftü Efendi'ye uğrayacağım. Veli ahıra koştu, Hafız Efendi oğlunun ardından baktı. 13'ündeydi değil mi? Ne de çabuk büyüyordu. İşte eli ayağı kabalaşmaya başladı bile. Hey gidi. Daha dün sırtında gezdirirdi onu. Bak bak ne de güzel okudu. Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli güldür. Yoksa hafız mı olur? Bakalım zaman gösterecek. Belki hekim olur. Tabii okursa. Veli boz eşeği tutmuş getiriyordu. Efendi Hafız bahçe kapısına doğru yürüdü, kapıyı açtı. Çayırda çok oyalanma olur baba, çıktılar. Hafız Efendi'nin gözleri meydanı şöyle bir taradı. Kuyulu mescidin oralara baktı, yukarılardan Rum mahallesine, sonra çarşı camiinde Çinili Çeşme'de oyalandı. Ne düşündün baba? Hafız Veli'ye döndü. Bize büyüklerimiz vaktiyle nasihat ederlerdi. Hristiyan mahallesine sakın bir zararınız olmasın derlerdi. Tebaamızdır, padişah efendilerimiz nasıl sahip çıkmışlarsa siz de öyle sahiplenin derlerdi. Biz bu nasihati tuttuk, sonra size öğrettik. Gel gör şimdi çığırından çıkmışlar. Rum'u Ermenisi düşman geldi diye bayram eder oğul. Hafız göğüs geçirdi. Şimdi ağır ağır yürüyor, bir yandan da anlatıyordu. Biz bunlara hoş davranırdık. Onlar da bize saygılıydılar. Ramazanlarda bizim yanımızda bir şey yemeye çekinirlerdi. İçki bile içmezlerdi. Ne oldu bunlara? Ben de şaşırdım. Veli başı önünde kös kös yürüyordu. Efendi Hafız ellerini ardında bitiştirmiş, geçmiş zamanlara dalmıştı. Türbeye kadar hep öyle dalgın yürüdü. Sonra durup sık ağaçlarla gölgelenen türbeye baktı. Baba dedi Veli, yörük bayramları bir daha yapılmayacak mı? Şu boz eşeği aldıklarından beri Veli hep heveslenirdi. Yörük bayramı yapılacak, eşeğini süsleyip onunla bu meydana gelecekti. Darbukasını çala çala tabii. Büyük bir kalabalık arasında tozdan dumandan ortalığın görünmediği o gün yüzlerce darbuka sesiyle türbeye doğru, kurulu aş çadırlarına doğru akıp gideceklerdi. Kazan kazan pişirilmiş şifalı pilavlardan yiyeceklerdi. Gurbet rengine bürünmüş ıssız akşamlar birden canlanıverecekti. 3 gün 3 gece sürecekti bu. Muharebeler oğul arka arkaya patladı. Millette bayram yapacak hal kalmadı. Hey gide hey. Civardan 300-500 atlı gelirdi. Kara keçillerin cirit oyunlarına doyulmazdı. İnsanın rüyasına girerdi. Öyle güzel ve yiğitçi olurdu. Sabah namazından sonra bir bakarsın atlılar sökün ederler. Dömez'den, Gündüzbey'den, Çaltı'dan, Harmankaya'dan. Önce bir toz bulutu kalkar, ardındakini göremezsin. Çocuklar bu toz bulutunu gördüler mi bağıra çağıra mahalleye haber ederlerdi. Geliyorlar, geliyorlar.